Ayrım 7.
Korkuyla aniden geriye kaçtım. Ancak artık çok geçti. Yaşlı moruk başını yıldırım hızıyla çevirmiş ve benim geriye doğru kaçan gölgemi fark etmişti. Yukarıda biri var, gözetleniyoruz, gözetleniyoruz diye diğerlerine doğru bağırdığından tören bir anda kesiliverdi. Birden tavana doğru fırlamaya başlayan yüzlerce kafa tavandaki büyük delikteki karanlığın içinden bir şeyler yakalamak istiyordu. Bütün bu kepazeliğin yalnızca bir kabus olmasını isteyeceğim başka bir şeyin olmadığı an gelmişti. Ancak şu tantanalı gösteri gerçekçilik adını taşıyordu ve beklentilerin tersine bu gösteride bana da başrol düşmüştü. Aşağıda gürültülü bir karmaşa yaşanıyordu. Ancak onların bana karşı nasıl bir plan yaptıklarını öğrenebilmek için ne hevesim ne de zamanım vardı. Herhalde birkaç saniye sonra yukarıda olurlardı. Telaşla odanın içinde çevreye bakındım. Çürük direklerden birinin bir ucu tavandan kurtulmuş ve odanın içine doğru sarkmıştı. Tam direğin tavandan kurtulduğu noktada belki de içinden geçip tavan arasına çıkabileceğim küçük bir delik vardı. İkinci seçenekte epey fazla belirsizlik taşıyan merdivenlerdi. Buradan çatıya bir çıkış yolu aramak cesaret isteyen ama her şeyden önce de boşa zaman tükettirecek bir uğraş olacaktı. Ne olursa olsun her iki olanağı da deneme fırsatım zaten yoktu ki. "Hala ne bekliyorsunuz sersemler? Hadi çıkın yukarı, onu buraya getirin," diye kükrediğini duyuyordum şu papazın. Bunun üzerine yüzlerce ayak sesinin patırtısı takırtısı duyuldu. Artık buraya geliyorlardı. İçgüdüsel olarak kararımı tavandan sarkan direk için verdim. Tırnaklarımı direğe geçire geçire yukarıya doğru koşuyordum. Direk gıcırdayarak kaykıldığından odanın ortasına doğru eğilmeye başladı. En küçük bir sarsıntıda direğin tavana tutunan diğer ucunun da yerinden kopup benimle birlikte aşağıya düşeceğini biliyordum. Peki sonra ne olacak? Bu cehennemden dışarıya nasıl çıkacağım ben? Merdivenlerdeki vahşi koşturmaları işitiyordum. Az sonra odaya girecekler, başka bir seçeneğim yoktu. Arka ayaklarımın beni sapan gibi fırlatmasıyla adeta infilak şiddetiyle yukarıya fırlamış, gerçekten de bu hızla kafamı ve ön ayaklarıma şu minik deliğe sokmayı başarmıştım. Tam o sırada direğin tavandaki ucu da gıcırdayarak tavandan tamamen kurtulmuş ve o an içeriye giren güruhun önüne büyük bir sesle düşmüştü. Kendimi aceleyle delikten yukarıya çekmiş ve sonunda tavan arasına ulaşmıştım işte. Aşağıya baktığımda olmasından korktuğum şeyin olduğunu gördüm. Av topluluğu öfkeli küfürlerin ardından merdivenleri kullanarak tavan arasına benim yanıma çıkabilmek için yine odadan koşarak çıktı. Yeni mekanımı ancak çok kısa bir süre gözden geçirebildim. Köşegen olan bu karmaşık yer, ruhu evin her yerinde hala hissedilen Doktor Frankenstein'ın laboratuvarından arta kalanlarla ağzına kadar doldurulmuştu. Tanınmayacak derecede tozlanmış, paslanmış ya da bozulmuş olan bütün şu korkutucu sivri veya eğri biçimlerdeki cerrahi aletlerden ameliyat lambaları, narkoz cihazları, EKG makineleri, iğneler, deney tüpleri, imbikler, boynuzlu imbikler, mikroskoplar ve sürüyle ne işe yaradığı bir yana daha adını bile bilmediğim makine ve malzemeler parlaklıklarından pek bir şey yitirmemişlerdi. Bunlar neden burada çürümeye terk edilmişti acaba? Ama sahi ya, günümüz doktorları bir yıldan daha eski ve kullanımı bir ordu bilgisayar uzmanı gerektirmeyen hiçbir şeyi muayenehanelerine sokmuyorlar artık. Aslında 3. dünya ülkeleriyle yapılacak iyi pazarlıkla bu hurdalar elden çıkartılabilirdi pekala. Bütün o ürkütücülüğünün ancak yarısını yitirmiş olan bu ölü laboratuvara üzgün gözlerle sanki onu yeniden diriltebilecek bir büyücüymüş gibi baka kaldım. Şayet durmadan kurban etmek gibi bir konuda saçmalayan ve olasılıkla da ara sıra bir iki kurban ele geçiren şu tarikatın müritleri tarafından kovalanmıyor olsaydım, olup biten bütün bu saçmalıklar konusunda kafa yorabilirdim. Tanrı, Claudanius ya da bu tür mucizelerin her kim sorumluysa işte bana acımış olmalıydı. Çünkü daha buraya taşındığımız ilk gün tahmin ettiğim gibi çatı da harap olduğundan delik deşikti. Çatı tavanıyla zeminin birleştiği ve çatıda yarım metre kadar genişlikte bir deliğin bulunduğu tam karşımdaki çatı duvarına doğru koştum. Bu delikten yukarıya çıkar çıkmaz niyetleri hiç de dostça olmayan 30 kadar türdeşim tavan arasına doluştu. Bizler kötü koşucularız, hele yarışçı hiç değiliz. Bu yüzden beni kovalayanların yalnızca en güçlü olanları buraya kadar çıkabilmişti. Benim peşime düşenlerse beni yakaladıktan sonra bana yapacaklarını düşünerek keyiften dört köşe oluyorlardı. Oluğun üzerinde durmuş soluklanırken bulunduğum bölgeyi rahatça görebiliyordum. Bu arada sabah olmuştu. Güneşin henüz görünmediği, gökyüzünün kırmızı mavimsi bir renge bürünmeye başladığı duygu dolu anlardan biriydi. Önümdeki sayısız dikdörtgen çatı ve teras kaçabilmem için yeni umutlar doğuruyordu. Bu karmaşa içinde bir yerlerde beni izleyenlerden saklanabileceğim bir köşe olmalıydı. Ayaklarımın altındaki baş döndürücü yükseklik tehlikeli bir manevra yapmamı engelliyordu. Yukarıdan bakıldığında aşağıdaki bahçe duvarları karmaşık bir labirent andırıyordu. Hem de tıpkı istesem de istemesem de artık benim de bir parçası olduğum bu karmaşık hikaye gibi çözüme olanaksız bir bulmacaydı sanki bu duvarlar. Nefes nefese yosun tutmuş çatıdan yukarıya doğru tırmanarak tepeye ulaştım. Ve telaşla komşu çatılara atlayarak yoluma devam ettim. Bu arada beni kovalayanların sayısı 10'a düşmüştü. Ancak bunların da kararlılığı ve korkunçluğu 100 adama yetecek kadardı neredeyse. Bu vahşi bakışlı olanlar da o kadar yakınıma gelmişlerdi ki bir saniyeliğine bile dönüp onların yüzlerine bakma fırsatım yoktu. Komşu damların birbirine değecek derecede yakın olmaları nedeniyle son sürat koşarak bir damdan öbürüne geçiyordum. Artık gücümün sonuna geldiğimi hissedebiliyordum. Eğer son anda gökyüzünden altın bir el uzanıp bu korkunç oyuna bir son vermezse kriz geçirerek öbür dünyayı boylayacaktım. Şu arkamdakilere bu sabah sporu iyi gelmiş olacaktı ki aramızdaki mesafe gözle görünür biçimde kısalıyordu. Uzunlamasına bakıldığında içinde bulunduğumuz adanın yaklaşık ortalarındaydım. Şansıma buradan itibaren önümdeki çatılar biraz karmaşık bir hal alıyordu. Çünkü tek düze biçimde inip çıkan çatılar artık son bulmuştu. Kubbeler, tahta çatılar, teraslar, bacalar, merdiven boşlukları, yangın merdivenlerinden oluşan karmaşa, içimdeki jungle duygusunu uyandırdığından kendimi içgüdülerime emanet ettim. Bu da beni başarıya ulaştırmış olmalıydı ki avcılarım beni gerçekten de gözden yitirmişlerdi. Ancak hemen sanki aralarında telepatik bir iletişim gerçekleşmişçesine en eski avcı tekniklerini kullanarak beklemeye koyuldular. Sonra çatılardan oluşan bu jungle'a dağılarak her biri beni aramaya başladı. Bu arada ben de gücüm tükendiğinden dört dev baca arasına saklanmış kesik kesik nefes alıyordum. Ancak kaçmayı sürdürebilmem için ne gücüm vardı ne de cesaretim. Birden bir çatırtı geldi. Bu sesin nereden geldiğini tam olarak çıkartamamıştım. Bu o kadar önemliydi ki artık beni istedikleri yere yani kapının içine sokmuşlardı işte. Ve beni artık öldüreceklerdi. Beni öldüreceklerdi. Kladanyus'un göğe uçtuğu kadar kesin bir şeydi bu. Ensemde sinir bozucu bir karıncalanmayla yavaşça geriye doğru çekilmeye başladım ve birden bastığım yer çöktü. Arka ayaklarımla üzerine bastığım çatı penceresini içeriye doğru eğildiğinden daha korkmaya bile fırsat bulamadan tıpkı Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi başka bir karanlığın içine düşmüştüm şimdi de. Beklendiği gibi dört ayağımın üzerine düşmüştüm. Ancak bu konuda şanslı olmam içinde bulunduğum beladan kurtulduğum anlamına gelmiyordu. Acaba şimdi neredeydim Tanrı aşkına? Dikkatle çevreye baktım ve gözlerim buradaki ışığa alıştıkça kendimi daha güvende hissetmeye başladım. Çünkü yuva kadar sıcak olan bu yer tam anlamıyla bir güven ortamıydı. İpek perdeler kapalıydı. Şöminede için için yanan odunun çevreye yaydığı ölgün ışık dışında oda karanlık sayılırdı. Odadaki hakiki eski İngiliz mobilyaları bende sanki her an içeriye bembeyaz sakallı, kırmızı cübbeli, yaşlı bir adam gelecek ve sallanan sandalyesine oturarak masal okumaya başlayacakmış gibi bir izlenim yaratmıştı. Ancak sallanan sandalyeye Noel Baba yerine bir Rus mavisi oturmuş, parıldayan yeşil gözleriyle meraklı meraklı bana bakıyordu. Nefis bir parçaydı. Kısa, yumuşacık ipek gibi olan dik mavimsi tüyleri, tıpkı fok balığı ya da kunduz kürkü gibi çevreleyen gümüş rengi uzun saçları ona ışıldayan bir ihtişam veriyordu. Sanki benim tam olarak nerede durduğumu anlayamamış gibi başını bir sağa bir sola çeviriyordu. ''Sen yeni birisin değil mi?'' diye yumuşacık bir sesle sordu. ''Evet öyle, adım Francis. Bir buçuk haftadır birkaç ev ötede oturuyorum.'' dedim. ''Dost musun yoksa düşman mısın?'' ''Dostum, hem de sonsuza kadar dostum.'' diye heyecanla haykırdım. ''Bu çok iyi, çünkü böylece bazı nahoş şeylerden kurtuluyorum sayılır.'' Onun baştan çıkartıcı güzelliği kanımı kaynattığından hipnotize edilmiş gibi gözlerimi ondan alamıyordum. Ancak onun şu gözleri, tıpkı donmuş bir gölü andıran buz gibi soğuk gözleri, gizemli, evet, ölü gibi bir şey saklıyordu. Ayağa kalktı, sallanan sandalyeden aşağıya atlamak istedi. Ancak sonra durdu ve başını bir sağa bir sola çevirmeye başladı. Bu tuhaf törenden sonra aşağıya atlayarak yavaş yavaş bana doğru yürüdü. Birileri buraya sık sık gökyüzünden düşmez. Gelenler de ancak kötülük ya da sinsilikler için gelirler. Ben onlardan değilim. Ayrıca ben gökten falan düşmedim. Yanlışlıkla çatı penceresinden aşağı düştüm. Ben kaçıyordum da diye karşılık verdim. Öyle mi? Kimden kaçıyordun ki? Şu Kladandus tarikatının bazı üyelerinden. Herhalde oynadıkları şu oyun sırasında başkalarının onları izlemesinden pek hoşlanmıyorlar. Bunlar o sersemlere benziyor. Yavaşça pencereye doğru giderek bahçeye doğru baktı. Dışarıda hava aydınlandı mı? Ama sen gör. Birden konuşmayı kestim. Artık onun acı sırrını çözmüştüm. Ona doğru giderek mahcup biçimde önüme baktım. ''Sen körsün.'' dedim. ''Ben kör değilim, yalnızca göremiyorum.'' dedi. Pencerenin önünden ayrılarak şöminenin önüne gitti. Ben de onu izledim. Donuk bakışlarla yavaş yavaş geçen ateşe bakıyordu. Cevabını bildiğim halde ona şu soruyu sordum. ''Sen hep burada tıkılı mısın böyle, yoksa ara sıra dışarıya çıkıyor musun?'' ''Hayır.'' Dışarıda sevgili kardeşlerimin çıkarttığı bir sürü kötülük var. Durmadan kavga edip duruyorlar. Bütün dünya kavga ediyor zaten. Ancak yine de bu kötü dünyayı bir kez bile olsun görmeyi istemediğim tek bir gün bile olmadı. Yüreğim ezilmişti. Karanlıklar içinde bir hayat. Hiçbir çıkışı olmayan dev bir labirentin duvarları arasında bir cehennemin içinde süren bir hayat. Durmaksızın hissedebildiğiniz, dokunabildiğiniz, işitebildiğiniz, koklayabildiğiniz ama asla göremediğiniz bir hayat. O ne gökyüzünü ne karı asla görememiş, gözleri suyun parlaklığını hiç görememiş. Güneşin açıp açmadığı, çiçeklerin açıp açmadığı, turnaların güneye göçüp göçmediği onun için hiç fark etmiyordu. Her şey karaydı onun için, hem de karadan daha kara. Kahretsin, niye bu kadar güzel olmak zorundaydı ki sanki? Onun güzelliği göğe haykıran bu adaletsizliği yalnızca daha anlamsız kılıyordu. Tanrı olamazdı. Eğer varsa buz gibi gülüşlü bir sadisttir herhalde. Üzgünüm dedim. Bu son derece anlamsız ve gereksiz bir açıklamaydı ama duyduğum üzüntüyü dile getirmek için süslü püslü sözler bulamazdım ya. İşte gerçek buydu. Onun için sonsuz bir üzüntü duyuyordum. Nedir? Hayatta beterin de beteri vardır. Öyle derler, değil mi? Hayatta her zaman beterin beteri vardır, diye bana karşılık verdi. Öyle olmalı. Ancak bunun sırrı nerede ki? Belki de sınır diye bir şey yoktur. Köpeklerin arasında yaşamak zorunda kalmadıktan sonra her şeye katlanılır. İkimiz birden ortalığı çınlatırcasına gülmeye başladık. espri yeteneği vardı, bu hoşuma gitmişti. Sen hep böyle miydin? Yani böyle. Bıyık altından gülümserken kör mü diyerek düştüğüm zor durumdan beni kurtardı. Evet, doğuştan körüm. Ancak çok tuhaf. Görüntüler var. Kafamın içinde bazı görüntüler var. Görüntüler mi? Evet, elbette bir görüntünün nasıl olduğu konusunda yüzeysel fikrim var. Ancak buna rağmen bu görüntüler hatıralarımın arasından çıkıveriyorlar. Düşlerimde beliriyorlar. Her zaman oluyor bu. Nasıl görüntüler bunlar? O an yüzü oldukça tuhaf, ilgisiz bir biçim aldı. Ancak bir yandan da bütün gücüyle, zihin gözüyle gördüğü ya da gördüğüne inandığı şeye yoğunlaşmaya çalışıyor gibiydi. Dışarıdan onun optik nesneleri zihninde ne kadar büyük bir çabayla canlandırmaya çalıştığı görülebiliyordu. Her şey o kadar silik ve puslu ki, insanlar görüyorum, çevremde toplanmış bir sürü insan görüyorum. Boyları şu kadar, bu kadar, o kadar, açık ve aydınlık. Onlar bana sık sık anlatılan şu efsanevi beyaz renkteler mi acaba? Bilemiyorum. Herkes birazdan yüksek sesle gülüyorlar. Büyük korkuya kapılıyorum. Annemin yanına gitmek istiyorum. İnsanlardan biri bana doğru eğiliyor ve gülümsüyor. Ancak bu sahte bir gülüş, bir yalancının gülüşü. Bu adamın delici bakışları var. Olağanüstü parlayan bu gözler sanki beni kamayla delip geçmek istiyor gibi. Birden adamın elinde parlak bir şey beliriyor ve şimşek gibi bir hareket yapmaya başlıyor. Acı duyuyorum ve uyuyakalıyorum. Ancak bu uyku bir daha uyanamayacağım korkunç derinlikte, kurşun gibi kapkara bir uyku. Uykunun karanlıklarında insanların seslerini duyuyorum. Herkes çok öfkeli, karşılıklı olarak birbirlerine bağırıp birbirlerini suçluyorlar. Bir şeyler yolunda gitmedi herhalde. Uyumaya devam ediyorum. Bu durumda sanki 1000 yıl geçirmişim gibi geliyor. Sonra korkunç bir şey oluyor. Hem de o kadar korkunç ki bir anda bütün hafızamı yitiriyorum. Ama yok, hatırladığım bir şey daha var. Birden diğerleriyle birlikte dışarıya koşuyorum. Evet, başkaları da var, yüzlercesi var. Ancak göremiyorum ki, ben körüm. Hiçbir şey göremediğim için o kadar üzgündüm ki. Her şey kuru ve ölüydü. Biraz daha ortalıkta dolaştıktan sonra gidip bir yerlere yatıyorum. Yağmur yağıyor, ıslanıyorum. Bütün umutlarımı yitiriyorum. Artık öleceğimi biliyorum. Ancak bu umurumda bile değil. Sonra sanki kimyasal bir eriye daldırılmış gibi bütün görüntülerin renkleri ve şekilleri çözülmeye başlıyor. Her şey ebediyen yok oluyor. Sonra da görüntü falan kalmıyor işte. Gözleri yaşla dolmuştu. Bu yüzden de biraz utanıyordu. Gözyaşlarını benden gizleyebilmek için yeniden pencereye giderek bana arkasını döndü. Ben olduğum yerde kala kaldım ve onun ardından kaygıyla izledim. İçinde çocukluğuna ait görüntüler var diyerek devam ettim. Sen doğuştan kör değilmişsin. Geçmişinde korkunç bir sır olmalı. Bir insanoğlu sana kötü bir şeyler yapmış olmalı. Bundan sonra sen kör olmuşsun. Sana bir sır vereyim mi? Derken ses tonunda ironik bir alçalma olmuştu. Tanıdığım en sevimli canlılar hala insanlar. Yoksa benim gibi bir köre başka kim katlanabilir ki? Yeniden gülmeye başladı, bu ona yakışıyordu. Hem de çok fazla yakışıyordu. Bizimkiler yolunu şaşırıp da buraya geldiğinde neler olduğunu bir kez görmen gerek. Tıpkı psikopatlar, yaratıklar ve vahşi hayvanlar gibi davranıyorlar önce. Dışarıda sürdürdükleri şu sonsuz kavganın burada da sürdüğünü zannediyorlar. Karşılarında nasıl bir yaratık olduğunu birden fark ettiklerinde şaşkına dönerek daha öfkeli ve nefret dolu tepkiler göstermeye başlıyorlar. Neşeli bir sirke benzer bütün burada yaşananlar. O kadar uzun zamandır burada oturuyorum ki hayat bana gerçek anlamda hiç dokunmadan kayıp geçiverdi önümden. Ancak belki de bir şey kaçırmamışımdır. Yani dışarıda süren şu sonsuz kavgadan dolayı demek istiyorum. Yeniden düşünceli haline dönmüştü. O an söylediklerine gerçekte onun hiç mi hiç inanmadığını biliyordum. Evet, tıpkı güneş ışıklarının sisi çözdüğü gibi kahpe hayat onun önünden akıp gitmişti. Ama aslında onun önünden akıp giden hayatın onun hiçbir zaman etmediği o muhteşem kavgasıydı. Sana pek hoş olmayan bir soru sorabilir miyim? Adın neydi senin? Felicita, dedi çabucak. Felicita, uzun süredir burada yaşamadığım halde bu bölgede uzun zamandır tuhaf şeylerin döndüğünü biliyorum. Bana az önce anlattığın şeylerden çıkarttığıma göre de sen çevrendeki yaşamı ve olayları diyelim ki yalnızca akustik olarak izliyorsun. Öyle sanıyorum ki senin kulakların şu dışarıdaki kavgayı sürdüren şeytanlardan daha keskin. Bu nedenle senden şunu öğrenmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda geceleyin acaba sana tuhaf gelen herhangi bir ölüm çığlıkları mı demek istiyorsun? Hayretten ağzım açık kalmıştı. Sanki o an beni şimşek çarpmıştı ve kımıldadığım anda parçalanıp gidecektim. Çünkü sonunda aradığım ilk tanığı bulmuştum işte. Evet, o yalnızca yarım tanık sayılırdı ama yine de hiç olmamasından iyiydi. Ayrıca bilindiği gibi Tanrı da dünyayı bir günde yaratmamıştı. Buna çok mu şaşırdın? Evet, haklısın. Benim kulaklarım başkalarından çok daha keskindir. Ama hayret edilecek bir şey değil, öyle değil mi? Benim en sevdiğim yer pencerenin önüdür. Buradan aşağıda olup bitenler hakkında aşağıda bulunan birinden daha çok şey öğrenebilirim. O zaman bana her şeyi bütün ayrıntısıyla anlat bakalım. Hiçbir şeyi atlama. Tam olarak neler duydun? Bütün bu olaylarla neden bu kadar ilgileniyorsun ki? Diye öğrenmek istedi. Ne de olsa konu cinayet, değil mi? Bu durum için gerçekten bu kadar dramatik bir kavram mı kullanmayı tercih ediyorsun? Bütün olanlar benim üzerimde abartılmış bir rekabet izlenimi bıraktı. Bu sonuca nasıl varıyorsun peki? Çok basit. Ben her türdeşimi sesinden tanırım. Bölgedeki azgın madonnalardan biri tarafından çağrıldıklarında çıkarttıkları seslerden ya da attıkları çığlıklardan akıllarından neler geçtiğini anlarım. Çiftleşmeden önceki oyunlar için uzun süre harcamaları, uzun süren seks yaşamları ve çiftlerin birbirlerine hiç sadık olmamaları kedilerin öteden beri şehvetli yaratıklar olarak görülmelerine neden olmuştur. Gerçekte de kedilerin sevişmesi aralıksız saatler, dahası bazı molalar verdiklerinde günlerce sürmektedir. Erkek için dişi seçiminde hiçbir sınır yoktur. Diğer yandan bütün ipler dişinin elindedir. Kızışıklık dönemine giren dişi sesini duyurabileceği alandaki bütün erkek kedileri çağırır. Elbette onlarda dişinin yaydığı özel erotik parfümün kokusunu alarak bu baştan çıkartıcı davete uyarlar. Dişinin üvertürü için bölgesini seçtiği erkek kedi daha baştan avantajlı konumdadır. Çünkü diğer talipler kendileri için yabancı olan bölgeye girmeye çekinirler.